Ayrım 4.
Kosova, federe bir cumhuriyet değildi ama bağımsız bir eyaletti. Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya'nın Sırp halkı kabına sığmamaya başlamıştı. Onların gözünde Kosova, nüfusun %10'unu teşkil eden Sırplara aitti. Bu inancı taşıyan Sırplar, Kosova'daki Arnavut çoğunluğu azınlıktan da beter hale getirmek için sinsi bir planla Sırp televizyonlarında sürekli yayın yaptırıyorlar, Kosova'da yaşayan Sırpların Arnavutlar tarafından tehdit edildiklerini, hayati tehlike altında bulunduklarını, karılarının kızlarının ırzına geçildiğini anlatıp duruyorlardı. Bu düzmece haberlerin yayınlanmasında başdoktor Milosevic'in adamı Dušan Mitević'ti. 1987 yılının 1 Eylül günü Yugoslav Cumhuriyetlerinin haber ajanslarına Belgrad'dan bir faks mesajı geldi. Orta Sırbistan'daki Paraçin kışlasında Arnavut asıllı bir er, gece yarısı uyumakta olan 4 Sırp asıllı eri tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, kendi cesedi de kışlanın yarım mil uzağında bulunmuştu. Arnavut asıllı Aziz'in intihar etmiş olması muhtemeldi. Aynı gün Mirsa'da gazetedeki arkadaşlarını Belgrad'dan aradı. "Yahu Sırplara karşı Arnavutların yaptığı soykırımı diye gösterilen olayın aslını biliyor musunuz?" diye sordu. Sesi heyecanlıydı. "Seni oraya niye yolladık? Anlat bakalım Mirsa'da," dedi İvan. "Silahı çekip 4 kişiyi öldüren er Arnavut asıllı. Burası tamam da öldürülen diğer 4 erin ikisi Müslüman, biri Hırvat, diğeri de Sırp." Bir sessizlik oldu. Sonra boğuk bir sesle, "Emin misin?" diye sordu İvan. "Olmaz olur muyum? Seni şu anda kışladan arıyorum zaten," dedi Mirsa'da. "Bir şey daha var. Katil gencin cesedi barakaların yarım mil ötesinde bulunmuş. Güya intihar etmiş." "Kim söylüyor bunu?" "Askeri yetkililer. Ordu cesedi görmemize izin vermiyor." "Yani intihar mı etmiş? Yoksa herifi temizlemişler mi? Hiç bilemeyeceğiz." "Hayır, bilemeyeceğiz. Ama Arnavut'un bir bunalım geçirip erleri rastgele öldürdüğü kesin." "Başka bir şey var mı Mirsa'da?" "Var İvan. Diğer cesetleri aileleri almış. Sessiz sedasız gömmüşler. Sırp'ın cenazesi yarın kaldırılacak. Bakalım nasıl bir maskaralığa şahit olacağız," dedi Mirsa'da. Mirsa'da 10 aydan beri Belgrad muhabiri olarak Belgrad'da yaşıyordu. Kocasından ayrıldıktan sonra Nimeta'nın tavsiyesine uymuş, çevre değiştirmenin iyi geleceğini düşünerek Bosna dışına tayinini istemişti. Zaten Bosna dışında görev yapan muhabirler için rotasyon sistemi uygulanıyordu. Sorun olmamıştı Belgrad'a yollanması. Gazeteye yakın bir eve yerleşmiş, kendine bir de sevgili edinmişti. Sevgilisi de kendi gibi gazeteciydi. Zaten bu meslekte aynı işe bulaşmayınca ilişkileri sürdürmek zor oluyordu. Medyacıların ne sabahları belliydi ne akşamları. Muntazam saatlerle çalışan diğer meslek sahibi erkeklerin medyada çalışan kadınlara tahammülü çok az olurdu. Erkek dediğin akşam evine gelince kurul sofrasını, yemeğini, düzenini isterdi. Omzunda fotoğraf makinesiyle bir yerden öteki yere koşuşturup duran kadınlar ancak kendi mesleklerinden erkeklerle anlaşabiliyorlardı. Mirsa'nın evliliği de bu yüzden bitmişti. Kocası düzenli bir hayat ve çocuk istiyordu. Mirsa da 3 düşükten sonra mesleğinde önemli bir aşama yaparken belki de sonu yine gelmeyecek olan bir başka gebeliği göze alamıyordu. Sonunda ayrıldı yolları. Kocası evlerinde kalırken o kişisel eşyalarını birkaç valize sığdırıp ne yaşamını Belgrad'da sürdürmeye gitti ve Petar'la tanıştı. Petar Sırp'tı. Politikaya bulaşmış bir aileden geliyordu ve çok yakışıklıydı. Onun sayesinde Mirsa da Sırplar arasında birçok arkadaş ve ona siyasi ipuçları verebilecek kaynaklar edinmişti. Memnundu hayatında. O gün öldürülen erin cenazesini izlemeye giderken de memnundu. Bir haber yorumcusu için iyi bir fırsat yakalamıştı. Ama cenaze töreninde çıkan olaylardan sonra keyfi iyice kaçacaktı. Diğer 3 erin cenazesinin sessiz sedasız memleketlerine gönderilmesine karşın bu cenaze bir başbakan cenazesi kadar kalabalıktı. On binlerce kişi itişe kakışa birazdan dualar ve beddualar okuyarak töreni bir gövde gösterisine çevirmişlerdi. Ölen gencin acılı babası ve annesi ağlayarak çıldırmış kalabalığa söz geçirmeye çalışıyordu. Evlatlarının ölüsüne hürmeten dağılmaları için yalvarıyorlardı. Bu tören rastgele vurulmuş bir gencin cenaze töreni olmaktan çıkmıştı. Bu tören Kosova'da Arnavut varlığını ve liderliğini istemeyen, galeyana gelmiş, gözü dönmüş Sırpların Arnavutlara karşı bir protesto mitingine dönüşmüştü. Milosevic'in yardakçısı Mitevic'in başında durduğu televizyon kurumu bu gösterinin bazı bölümlerini günlerce tekrar tekrar göstererek yangına körükle gitmeyi, Sırpları iyice zıvanadan çıkarmayı ihmal etmeyecekti. Petar, Mirsada ile birlikte yaşamaya başladıklarından kısa bir süre sonra ona evlenme teklif etmişti. Daha yeni boşanmıştı Mirsada. Kuş gibi özgür olmanın keyfini iyice çıkarmak istiyordu. Birlikte çok keyifli bir yaşamları vardı. Hafta içinde geç saatlere kadar çalışıyorlar, hafta sonları ise sabaha kadar eğleniyorlar, akşama kadar da uyuyorlardı. Dünya görüşlerinde olduğu kadar yeme içme zevklerinde de anlaşıyorlardı. Her ikisi de içki içmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi seviyor, ırkçılıktan, aşırı milliyetçilikten nefret ediyorlardı. Petar'ın yaşlı babası gerçek bir Tito hayranıydı. Yugoslavya'nın Tito'ya çok şey borçlu olduğunu dinleyerek büyümüştü Petar. Onun gözünde Yugoslavya çok renkli bir mozaikti ve hep bu haliyle kalmalıydı. Bu nedenle Petar ve Mirsa da ülkelerindeki tehlikeli gelişmeleri endişeyle izliyorlardı. Her aklı başında Sırp gelişmelerden endişe duymaktaydı zaten. Cenaze töreninden 15 gün sonra Mirsa da özel hattan yine Ivan'ı aradı. Ona çok özel ilişkiler sayesinde edindiği bazı bilgileri aktarmak istiyordu. Belgrad Partisi Genel Başkanı Dragiša Pavlović bu cenaze töreninden 15 gün sonra Belgrad gazetelerinin sahiplerini bir toplantıya çağırmış ve gazetelerinde çıkan yazıları zapturapta almalarını söylemişti. Bu gidiş hayırlı bir gidiş değildi. Basın Kosova olaylarına yardımcı olmuyor, tam tersine ateşle oynuyordu. Milliyetçilikleri ırkçılığa körüklemek Yugoslavya için son derece tehlikeli bir oyundu ve bu işin mimarları başlattıkları yangını bir an önce söndürmeliydiler. İsim vermiyordu ama genel başkanın bu işin mimarları derken Milosevic'i kastettiği açıktı. Dragiša Pavlović'in sert uyarısı vardı ya Ivan, dedi Mirsa'da. Evet, ne olmuş? İki gün sonra da gazetelerin birinde Pavlović'i yerden yere vuran bir yazı çıkmıştı. Onu Sırpların ve hatta Yugoslav Birliği'nin düşmanı olarak gösteren bir yazı, hatırladın mı? Hatta bu yazıya Cumhurbaşkanı Stamboliç bile sinirlenmişti. Evet, hatırlıyorum. O yazıyı kim yazmış biliyor musun? Gazetenin yazarlarından biri, imzası vardı. Sen öyle zannet, dedi Mirsa'da. O yazıyı Milosevic'in karısı Mira yazmış. Ne diyorsun? Nasıl öğrendin bunu? Kaynağımı söyleyemem ama doğrusu bu. Milosevic Stamboliç'e savaş açıyor öyle mi? Açtı bile, dedi Mirsa'da. Ve eğer duyduklarım doğruysa her zamanki gibi saman altından su yürütecek ve savaşın galibi o olacak. Yakında görürsün. Milosevic planını çevresine topladığı ekibiyle zaman zaman yalana ve dolana başvurarak, zaman zaman Mitevic'in kontrolü altında tuttuğu televizyon aracılığıyla taraftar kazanarak adım adım yürüttü ve Eylül ayında iki gün süren meclis oturumundan müthiş bir siyasi zaferle çıktı. Sayesinde yükseldiği kader arkadaşı Stamboliç'i sırtından bıçaklamıştı. Bir süre sonra Mirsa'da da sırtından bıçaklanacakmış gibi bir duyguya kapıldı. Petar, Belgrad'da da gücün el değiştirmesinden çok tedirgindi. Milosevic'in hızla yükselişinden ve amacından korkmaya başlamıştı. Aynı günlerde nedense kent dışındaki mahallelerin birinde bahçeli bir ev tutarak oraya yerleşmek istemişti. Mirsa'da çok saçma bulmuştu bu isteğini. İş yerlerine yakın bir evde güzel güzel otururlarken ta uzaklara taşınmanın mantığını anlayamıyordu. Petar'ın bu ev değiştirme arzusunu son günlerde siyasi olaylardan dolayı çok sıkılıp bir yenilik istemesine bağlamıştı. Bir süre sonra vazgeçer diye düşünmüştü ama Petar ısrarlıydı ve bulduğu ev o kadar ferahtı, öyle güzel bir bahçesi vardı ki sonunda o da razı göstermişti. Başka acayip davranışları da vardı. Miza demeye başlamıştı Mirsa'da'ya. Neden adımı değiştiriyorsun Petar diye sormuştu bir keresinde. Miza Mirsa'da'nın kısaltılmışı, demişti Petar. Yo, işte değil. Ne olur Miza desen? Beni Miza diye çağırmanın bir nedeni olmalı. Müslüman olmam rahatsız mı etmeye başladı seni? Mirsa'da, demişti Petar. Böyle olmadığını bilecek kadar iyi tanıyorsun beni. Ben sadece seni korumak istiyorum. Kime karşı? Beni zor durumda bırakma Mirsa'da. Kime karşı Peter? Diye ısrar etmişti Mirza'da. Bir tehlike içindeysen bunu bilmeliyim. Ben sadece önlem alıyorum. Bu Allah'ın cezası ırkçılarda ne mantık ne de insaf var. Yakın arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kastetmiyorum elbette. Ama yeni mahallemizde seni Mirza diye tanıştırabiliriz. Soyadımı ne yapacaksın? Benimkini kullanırsın. Sana kimse kimlik sormayacak herhalde. Mahallede Mirza. İşte Mirza'da mı olayım? Birileri seni rahatsız etmesin diye Mirza'da. Kimmiş onlar? Yugoslavya hızla değişiyor sevgilim. İnsanların yarın öbür gün ne gibi davranışlar sergilemeye başlayacaklarından emin değilim. Adını değiştirmek istemem sadece senin iyiliğin için. Bunca yıldır öz kimliklerimizle yaşayıp durduk şu ülkede. Hiç sorun olmadı bu. Başlarına bir deli geçti diye bu insanlar bir günde değişecek mi sanıyorsun? Almanya'da da hiç kimse akıllı uslu Almanların 40 yıllık Yahudi komşularını, Yahudi dostlarını imhaya kadar gidebileceklerini düşünmemişti. Ama bir deli başa geçince olanlar oldu ve kimsenin kılı kıpırdamadı. Herkes kendi bacasını kurtarmaya baktı. İnce düşüncene teşekkür ederim ama ben benim. Başıma gelecekleri göğüslemeye de hazırım. Ayrıca önümüzde bir Almanya örneği dururken insanlığın yeni bir soykırımına izin vereceğini mi sanıyorsun? İyice paranoyak oldun sen. Mirsa da böyle demişti ama içine de bir kurt düşmüştü. Acaba Peter'in ondan sakladığı bir şey mi vardı? Bilmediği gelişmeler mi oluyordu Belgrad'da? Yeni evlerine taşınmayacağını içinde fazla kurcalamadı bu konuyu. Her ikisi de yeni eve götürülecek bazı mobilyaları ve bahçe eşyalarını seçerken çok mutluydular. Mirsa da bir ara keşke Peter'in evlenme teklifini geri çevirmeseydim diye düşündü. Ama artık çok geçti. Peter, Mirsada'dan kesin bir hayır aldıktan sonra bir daha hiç açmamıştı bu konuyu. Mirsada ise fikrini değiştirdiğini söylemeyecek kadar gururluydu. Mirsada ile Nimeta haftada birkaç kez telefonla konuşuyorlardı. Çocukluktan beri hayatlarının her anını, her sırrını paylaşmış oldukları için telefonda konuşamadıklarını mektuba döküp yolluyorlardı birbirlerine. Bir nevi günah çıkartma bir ihtiyaç bu olanlar için. Nimetak klinikte yatarken Mirsa da onu her gün aramış, birkaç kez de Saraybosna'ya kadar gitmişti arkadaşını görmeye. Ona elinden gelen desteği Raziye Hanım'a rağmen vermeye çalışmıştı. Raziye Hanım kızının kendine kapalı olan iç dünyasına Mirsa'da'nın girebilmesini hayatı boyunca içerlemişti. Nimetak'ın başına gelen kötülüklerde başına buyruk Mirsa'da'nın parmağı olduğunu düşünürdü. Mirsa da bilirdi bunu. Onun gözünde de Raziye Hanım kızının yeteneklerini sınırlamış, ufkunu daraltmış, baskıcı, sıkıcı bir anneydi. Raziye Hanım da onun böyle düşündüğünü bilirdi. Ama hiç kimse ve hiçbir şey çocukluklarını ve gençliklerini beraber yaşamış bu iki kadının dostluğunu bozmaya yetmemişti. Son mektubunda, Milosevic'in zafer akşamını kim nasıl kutladı bilemem ama Peter ve ben müthiş bir gece geçirdik Nimeta diye yazıyordu Mirsa'da. Bu Sırp devisinin adım adım yükselmesinin üzüntüsünü ve endişesini unutmak için o gece iyice dağıttık. Onun zafer gecesinde bazıları keyiften içmiş olabilir ama biz sinirden içtik. Belgrad'da ne kadar gece kulübü varsa dolaştık ve içtik. İçerken ve hemen sonra da sevişirken çok iyi oluyor da ertesi sabah bir felaket. Aradan kaç gün geçti hala sersem gibiyim. Aklıma sen geldin. O narin bedeninde nasıl da kaldırabilirdin onca Şilivovika'yı kız? Dipnot, Şilivovika erik rakısı. Miloş bana yolladığın kaza ve atkıyı getirdi. Sağ ol canım. Ne kadar güzel bir renk seçmişsin. Senin de çok çok iyi olduğunu söyledi. Kilo almışsın, saçını kesmişsin, güzelleşmişsin. Sakın bir daha aşık falan olma. Bizim yaşlarda derin aşk yaramıyor. Nimeta mektubu katladı, çekmecesine koydu. Mirsada'nın yerinde olmak isterdi doğrusu. Sıkıcı evliliğinin üstüne bir sünger çekmiş, başını alıp gitmişti. Aynı şeyi yapması için Tanrı ona da bir fırsat yaratmıştı ama o yeni bir hayat yerine bunalıma girmeyi seçmişti. Kilo almışmış, saçlarını kesmişmiş, güzelleşmişmiş. Kim için, niçin? Aynada yüzünü inceledi. Dudaklarının üstünde bir ince çizgi, yüzünü her gece yastığa dayadığı yerde, çenesinin hemen orada bir çizgi daha, gözlerinin altı bol pudra sürmedikçe mosmor. Bu içki ve sigara seni 40 yaşına vardığında koca karıya çevirecek der dururdu annesi. Sanki kendi hiçbirini içmediği halde koca karıya dönmemiş gibi. Anne, piyano hocam sana bir mektup yolladı. Küçük kız kapıda durmuş bir zar sallıyordu elinde. Ne istiyormuş? Yine ödevini yapmadan mı gittin derse? Aşk olsun anne, yıl sonunda konser verecek 5 kişinin arasına seçildi. Nimeta utandı kızından. Önce işlerinin yoğunluğu nedeniyle ihmal etmişti Hana'yı, sonra da bunalımı yüzünden. Gel buraya küçük sincap dedi. Yanına sokulan kızını sımsıkı göğsüne bastırdı. Sarışın başı limon kokuyordu. Ne güzel kokuyor saçların böyle. Anneannem limonlu şampuanla yıkadı. Bir kere daha utandı. O çoktan iyileşmişti ama hala Raziye Hanım ilgileniyordu çocuklarıyla. Annesini evine gönderip kızının saçlarını kendisini yıkama vakti gelmemiş miydi? Çok güzel saçların var Hana. Anneanneme çekmiş. Onun da böyle gür sarı saçları vardı. Başörtüsü örter miydi o? Yo, örtmezdi. Emin misin anne? Eminim tabii. Nereden çıktı bu başörtüsü? Salihan'ın annesi başörtüsü örtüyor. Eskiden herkes örtermiş. Herkes değil. Eskiden de isteyen örterdi. Neden? Nimetta bir an durdu, yutkundu. Allah örtün dememiş mi anne? Böyle uzun bir eşarpla. Allah'ın moda desinatörlüğü yaptığı nerede görülmüş kızım? Şu kitabımızda öyle demiş, bizimkilerin tanrısı. Çocuk eliyle yatağın başucunda asılı, üstü işlemeli mavi atlas keseyi işaret ediyordu. Hana, bizimkilerin tanrısı da ne demek? Tanrı bir tanedir. Mirkalarınki başka değil mi anne? Evladım, değişik olan peygamberlerdir, Allah tektir. Eminsin değil mi? Elbette. Söylerim Saliha'nın ninesine. Biliyor musun, piyanoya da şeytan oyuncağı diyor o. Kim? Saliha'nın annesi. Saliha, sınıf arkadaşım. Nimeta kızın elindeki zarfı aldı. Çocuk çıkarken arkasından baktı bir süre. Ne kadar ihmal etmişti evini, çocuklarını. Kızının kimlerle arkadaşlık ettiğinin bile farkında değildi. O bir seçim yapmıştı. Kocasını ve çocuklarını aşkına tercih etmişti. O halde seçiminin gereklerini yerine getirmeliydi. Bu yıl sonu ya yarım günlük bir göreve geçirilmesini talep edecekti ya da ayrılacaktı işinde. Hana büyüyordu. Onu Saliha'nın ninesinin etki altına bırakmaya hiç niyeti yoktu. Yarın işe gider gitmez konuşacaktı İvan'la. 1988 Baharı. Televizyon binasından içeri girer girmez Nimeta'nın ilk işi danışmaya İvan'ın gelip gelmediğini sormak oldu. Geldi, hepinizi odanızda istiyor, hemen yukarı çık dedi danışmadaki kız. Asansörde Miloş'a rastladı Nimeta. İvan'ın bizi niye toplantıya çağırdığını biliyor musun diye sordu. Hayır, ama bu saatte hepimizi topladığına göre önemli bir şey olmalı. Genellikle herkes kendi işini, yazısını bitirdikten sonra öğleye doğru bir değerlendirme toplantısı yaparlardı. Benim ne zaman konuşacak bir özel meselem olsa mutlaka daha önemli bir şey çıkar diye söylendi Nimeta. Aylar önce aldığı kararı bir türlü aktaramamıştı patronuna. Yarım gün çalışmak istediğini bildirmeye karar verdiği her sefer hep çok önemli olaylar çıkmış, bir yerlere haber takibine yollanmış ya da o sırada eleman eksikliği baş göstermiş, bir türlü konuşamamıştı İvan'la. Artık bugün kararını sulandırmadan, geciktirmeden ve onlar Nimeta'ya geri çeviremeyeceği bir gezi, bir röportaj teklifinde bulunmadan önce İvan'a iletmek istiyordu. Masasının bulunduğu bölümde kimse yoktu. Ceketini asıp İvan'ın odasına koştu. Oval masanın etrafına dizilmişlerdi hepsi. Bil bakalım Slovenya'da neler oluyor dedi Sonya. Slovenya'da ne olabilir ki? Alp dağlarının Katolik köylüleri besin ineklerinden yoğurt yapıyorlardır. Kırmızı yanaklı koca memeli kızları da peynir dedi Miloş. Gülüştüler. Miladine olayı vardı ya dedi İvan. Ordu dergisiyle Miladine ağız dolaşına girmişti hani. Dipnot Miladine Slovenya'da yayınlanan bir politika dergisi. Yahu bu olay ta Ocak ayında olmadı mı? Evet ama ordu ve basın arasındaki anlaşmazlık o gün bugündür sürüyor biliyor musun? Şimdi ne olmuş diye sordu Nimeta. Şimdi de Miladine'nin editörü Franz Zarrell ve derginin danışmanı Janez Janşe'yi tutuklamışlar. Hangi suçlamayla? Askeri döküman çalmak ve yayınlamak suçundan. Kimler? Dedi Nimeta. Aklı hala Ivan'la yapmak istediği konuşmadaydı. Aptal sorular sorma. Ordu elbette. JNA denen şanlı ordumuz. Dipnot, JNA, içinde Yugoslavya'nın tüm cumhuriyetlerinden subayların ve erlerin bulunduğu Yugoslav ordusu, federal ordu. Haydi bakalım çocuklar, Slovenya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanın. Duruşmaları ve gelişmeleri izleyeceksiniz. Kimse kıpırdamadı. Slovenya muhabirimizi aradınız mı? Her şeyin doğrusunu o bilir, dedi Miloš. Git masanın başına ara, dedi Ivan. Sen de hazırlığını yap Nimeta. Yanına bir kameraman alacaksın. Bir muhabir daha alabilirsin. Kim istersen al. Miloš'u bana bırak. Ben sana Kuchan'dan bir randevu almaya çalışırım. Dipnot Kuchan, Slovenya Komünist Partisi'nin lideri ve bağımsız Slovenya'nın ilk cumhurbaşkanı. Şansın varsa onu da görür öyle gelirsin. Yolluğun muhasebede hazır. Kendi bölümlerine döndüklerinde Burhan'ın telefonunun bağlanmasını beklerken Sonya, annem artık evine dönmesini, çocuklarımla kendim meşgul olacağımı söylemeye hazırlanıyordum. Ne olacak benim hayatım böyle, dedi Nimet'e. Kocama yine bu gece evde olamayacağımı söyleyeceğim. Oysa Burhan benden yarım gün çalışmamın müjdesini bekliyordu. Bu çok ilginç bir gelişme. Bunu da kotar sonra düşünürsün, dedi Sonya. Nimeta, Ljubljana'ya vardığında şehir bir askeri darbenin beklentisi dedikodularıyla çalkalanmaktaydı. Sokaklarda dolaşan, çarşılarda alışveriş yapan insanlar, okullarda öğrenciler, bürolarda iş adamları sadece bu konuyu konuşuyorlardı. Bu arada Savunma Bakanı Amiral Mamula, alelacele emekliye sevk edilmiş Slovenya'yı dize getirmek üzere 1981 yılında Kosova'daki Arnavut ayaklanmasını başarıyla bastırmış olan Albay Vasilevich Ljubljana'ya gönderilmişti. Nimeta, hapishanedeki can bölmelerin ardında durup Janez Janša'nın tıraşsız, yorgun yüzüne baktığında özel hayatının bugüne kadar ona sıkıntı vermiş ayrıntılarının ne kadar önemsiz olduğunu fark etti. Acılar bile özgür ortamlarda çekilmeliydi. Kendini o kadar yakın duran ama elini uzatıp da dokunamadığı adamın yüzünde tarifsiz bir ümitsizlik vardı. Değil bir hafta, bir ay, bir yıl sonrasını, bir saat sonrasını bile bilemeyen bir insanın çaresizliğini yansıtıyordu gözleri. Sanki Yugoslavya'da güven ortamı tamamen yok olmuştu. Her an herkesin başına beklemediği bir iş gelebilirdi. Sana işkenceler yaptılar mı? Nimeta sesini kendi bile zor duyuyordu. Başını hayır anlamında salladı Janša. Seni kim sorguladı? Vasilevich'in kendisi. Tek öğrenmek istedikleri dokümanı ordudan bize kimin vermiş oldu? Ne yazık ki bunu ben de bilmiyorum. Nimeta dinlediklerini biliyordu. Ama Janša'nın ona bazı şeyleri hiç olmazsa ima etmesini bekliyordu. Bir taraftan da camın gerisinde duran ve bir hayaleti andıran adama umut vermek istiyordu. Janša, dışarıda inanılmaz bir bütünleşme var. Herkes Frank çivesinin için imza topluyor, yürüyüşler yapıyor. Vasilevich bana tüm Slovenya yollara dökülse bile fark etmez. Devletin yüksek menfaati öyle gerektiriyorsa seni 15 yıl içeride tutabilir veya hemen gebertiriz. Aileni perişan eder, çocuklarını bile öldürebiliriz, dedi biliyor musun? Lafını bitiremeden bir görevli Nimeta ile can bölmenin gerisindeki mahkumun arasına girdi. Tam Janša'nın önünde durdu. Görüşme bitmiştir, dedi sert bir sesle. Daha 5 dakikam dolmadı ki, diye itiraz etti Nimeta. Görüşme bitmiştir. Nimeta, görevlinin arkasındaki Janša'yı görebilmek için eğildi. Hoşça kal Janša, iyi olduğunu, sana iyi davranıldığını, işkence görmediğini arkadaşlarına bildireceğim, diye bağırdı, uzaklaşan mahkumun arkasında.